abi, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, sefa bulduk.
Eyvallah, Allah razı olsun. Şimdi bugün Sadık Efendi Risalesi diyeceğim ama demek ki böyle olması icap ediyor, böyle olması gerekiyor. Değil mi? Bugün birazcık siz de geçen haftadan fark ettiniz. Daha önceki haftalarda da aslında bu kendini belli etti. İnsanlarımızın, dinleyicilerimizin çok soruları var.
Evet.
Bazı konularda ki bunlar çok önemli. İnşallah bugün de biraz sorular üzerinde duralım.
Evet.
Çünkü hani 2 çarpı 2 eşittir 4, bunu bilebiliriz. Bunun çapı bellidir, kanunu bellidir ama bazı soyut kavramlar vardır. Bunlar kişiye göre değişkenlik arz eder. Kişiye göre değişkenlik gösterir ve herkes kendi kafasına göre bir tanımlamada bulunur ama önemli olan o tanımlamanın gerek Kur'an-ı Kerim'e gerek sünnete uygun olması, şeriate uygun olması gerekiyor. Özellikle bu konular için.
Zaten uymadığı zaman da, o uyumu fark edemediği zaman da kişi o 2 ile 2'nin yerine bir şey koymadığından çift bilinmeyen ne denklem gibi, efendim eski tabirle çift meçhullü muvazene derlermiş. O denklem gibi bir netice alınamıyor. Sizin girişte de beyan ettiğiniz gibi Sadık Efendi Risalesi'nde zaten işin mütalaa kısmının, biraz daha zihinlerde derinleşme, mefkureyi genişletme kısmının olması için dinlendirmeye aldık. Bir hafta ama bu dinlendirme. Bunun bir sebebi bu. Bir diğer sebebi de malum Dolunay zuhur ettiğinde, hatta güneş doğduğunda, Dolunay zuhur ettiğinde yıldızlar bazen hemen etrafındaki yıldızlar fark edilemez. Hele güneş doğduğunda ay dahi fark edilemez. Alemlerin güneşi, alemlerin rahmeti, rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri efendimizin dünyayı, ahireti hem de Medine'ye teşriflerinin seneyi devriyesi yaklaşmakta. Biz de bu gayri ihtiyari bir neşe, onunla beraber bir manevi heyecan, hemen o manevi iklimin ruhundan bizler de teneffüs etmeye başlar gibi olduk. Hatta bizlere dahi sirayet etti ki dinleyicilerimiz haydi haydi böyledir. Duyuyoruz. Binlerce hatim biriktirenler var. Çeşitli vesilelerle toplantılar, cemiyetler tertip edenler var. Sizin nezdinizde, dinleyicilerimizin nezdinde hatta bu tür faaliyette bulunan bütün kardeşlerime hürmetlerimi arz etmek istiyorum. Ayrıca şunun için de teşekkür etmek istiyorum. Geçen hafta gördük ki biz bu programın ikinci haftası veya üçüncü haftasında soru almıştık. Sorular, onlara da saygımız var tabii muhakkak ama sorular muhteviyat yönünden çok zayıftı. Fakat geçen hafta bizi şaşırtan, aynı zamanda da memnun eden bir hadise ortaya çıktı ki sorularda da bir düzey, seviye baktığımızda bayağı bir yükselme olmuş. Bu bizi ziyadesiyle memnun etti. Demek ki efendim bu anlamazlar, edilmez vesaire gibi diye konuşmamak lazım. Anlatmaya ve dinleyiciyle bütünleşmeye gayret etmek lazım. Cenab-ı Hak bu teveccühe bizleri ve dinleyenlerimizi, sizleri ve nesil moral camiasını inşallah layık kılsın.
Amin.
Hürmetlerimi de ayrıca bu kardeşlerimize de arz etmeyi bir borç biliyorum.
Peki bu hafta da geçen haftaya devam edelim mi? Soru
alalım,
alalım
ve bu hafta yani ne kadar bahsetsek az da gönül öyle istiyor. Hazreti Peygamber Efendimiz'den sorulardan öyle sorular zuhur ederse onu bahsederek Kur'an-ı Kerim'in diliyle, bilhassa geçen hafta bir kardeşimiz sormuştu aşk kelimesini, peygambere aşkı muhabbeti. Hani Allah'ın ona aşık muhabbeti olduğunu göremiyoruz gibi bir ifade. Tabii o göremediklerinden değil de bizim burada daha açarak dinleyicilerimize paylaşmamız için bunu söylediler. Farkındayım. O muhabbetten, o aşık maşuk ilişkisinden, alemlerin efendisinden, beşerin efendilerinin ve beşerin efendisi olan, yani hem peygamberlerin hem umumi bütün beşerin efendisi olan Seyyidü Sadati vel Beşer sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir parçacık daha bahsedelim ki umulur ki o zerre kadar konuşma, kelam belki bizim de seyyiat defterimizi hasenata tebdil eyler. Belki kararmış kalplerimizi nurlanmasına, münevver olmasına, tenvir edilmesine de vesile olur.
Amin inşallah.
Evet.
Peki o zaman dinleyicilerimize evet, hemen...
Tabii dinleyicilerimize soru sorun diyoruz ama cevap veremedikten sonra da yani bildiklerimiz veya bize bildirilen, anlatılan kadarıyla malumat olursa tabii bir şey arz edebileceğiz.
Birlikte
bilmediğimizi bilmiyoruz diyeceğiz. O sebepten şimdiden söyleyelim, gücenmesin dinleyici kardeşlerimiz.
Bugün İlahi Aşk İbn Arabi Hazretlerinin güzel biraz ağır bölümleri var. İnşallah bunu da paylaşırız, belki ileride şerh edilecek eserlerden biri olabilir.
İnşallah.
Şimdi bir ayet-i kerime, eğer Allah'ı seviyorsanız.
Kul in tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah.
Evet.
Ne hikmettir? Bunu birkaç kere daha sizinle konuştuk fakat devamı parça parça programlarda zikredildiği için herhalde yeterince vurgu yapamadık ona. Sevmekten gaye sevilmedir. Daha doğrusu kişi sevdiği zaman o sevgide tamamıyla bir lezzet, o sevginin tamamıyla nüfuziyetini kendi bedeninde, ruhunda hissedebilmesi için sevdiği yerden de o sevginin karşılığını görmek ister. Yani bu bir egoistlik değildir esasında. Sevginin Cenab-ı Hak tarafından tabiata işlenmiş, fıtri olarak bize verilmiş bir özelliğidir. Sevdiğiniz zaman o sevginin karşılığını görmek istersiniz. Çocuğunuzu seviyorsanız, neticede çocuğunuzun da sizi sevmesi, sevgide kemal noktasını gösterir. Yani, bir başka ifadeyle, tekrar tekrar biz biraz böyle mevzuyu açarken uzatıyoruz, mecburuz ama, çünkü anlatamadığımız anlaşılmayan yerler oluyor bu sebepten. Sevginin nihayeti, nasıl ki bir tohum atıldığında, yere bir şey tohum atıldığında, o tohumdan çıkan neyse o tohumun barındırdığı güzellik, cevher, bir ağaç olabilir, bir meyve ağacı olabilir, bir fide olabilir, bir başak olabilir. Neticede o kendi meyvasını, tohumunu verdiği zaman onda kemal vasfı olmuş olur. En zirve noktası olur. Sevgide de kemal, sevdiğinizin sizi sevmesidir. Siz seviyorsanız ve o sevdiğiniz de sizi seviyorsa sevgide kemale ermişsiniz demektir.
Şimdi, karşılıklı.
Şimdi Allah Teala kendi sevgisinde kemale gitmenin yolunu Bakemali Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittibai şart koşuyor. Bu çok acayip. Yani Allah Teala buyuruyor ki siz beni şayet seviyor iseniz, çünkü sevgide de bir imtihan vardır. Beşeri sevgilerde bile öyledir. Seviyordun da niye bunu bana yaptın? İşte sevdin de niye bunu unuttun? Bana bu kadar sevdiğini söylüyorsun da niye buna dikkat etmedin deriz değil mi? Hep o sevginin sağlamasını isteriz. Doğru mu, var mı, yok mu, ne kadar ölçüsünü isteriz. Cenab-ı Hak da şayet Allah'ı seviyor iseniz, gul ve söyleyen de kim bak, Habibine söylüyor. Gul de ki ey Habibim, İn tuhibbunallâhe, şayet Allah'ı seviyor iseniz, sevmekteyseniz, sevginin de devamlı olacağına işaret vardır o ayette, gramer yapısına girmeyelim. Şayet böyleyse, de ki onlara, fettebi'uni, bana tabi olun. Bakın, benim halime, benim fiilime, benim sözüme, beşeri ölçülerde, sizin ruhi yapınızda size ne gösteriyorsam, dikkat buyurun, tabi olmada ölçü, istidadınız, ölçünüz nispetindedir. Bir kişiye ne kadar tabi olabilirsiniz? Kendi kabiliyetiniz nispetince, potansiyeliniz ne kadarsa o kadar tabi olabilirsiniz. Bir çocuğa bana tabi ol dendiğinde, çocuktan tabiyet beklerken, ondaki tabi oluş ayrıdır, evin hanımının size tabi olması ayrıdır, sizin veyahut hanıma tabi olmanız daha ayrıdır. Fettebi'uni derken de o, kendi kabiliyetiniz nispetince, halimden mi alırsınız, sözünden mi alırsınız, neyimden, fiilimden, hangi güzelliğimden alırsınız, o güzellik hususunda bana tabi olun de. Ki ne olur böyle olursa, yuhibbukumullah, sevginizin zirvesini ancak böyle yaşarsınız da Allah da sizi sever diyor. Allah kendisine duyulan sevgide peygambere tabiyeti şart koşuyor. Ve ancak Resulullah'ı seven kişinin Allah'ı sevgide zirveye ulaştığı söyleniyor. Bu neleri ortaya koyar biliyor musunuz? Bu kuru kuruya veyahut tek başına bir Allah sevgisinin kafi gelmeyeceğinin en büyük delaletidir. Allah kendi sevgisine bir bağ olarak, vesile olarak Hazreti Peygamber'i sunuyor. Şimdi soruyorum, onun Habibullah olduğuna bundan daha güzel işaret eden ayet var mı? Veya varsa bu onları şerh eden bir ayet değil mi? Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ne demektir o? Siz bana tabi olmakla benim muhabbetimi ve hürmetimi kazanırsınız. Allah da bu hürmeti ve muhabbeti görmemezlikten gelmez. Ölçü bu. Biz Kur'an'ı okuruz, anlarız. Hadisler bize lazım değil. Aman efendim, peygamber efendim o zamanda yaşamış. Biz biraz daha cevval, dinamik Müslümanlar olalım. Durma hoca, bak mealine. Sen de bir tane meal uydur. Kafana göre ne anlıyorsan ayetten o, oku diyorlar ya. Önünü açıyorlar gibi gösteriyorlar. Bu ayrı bir dindir. İslam'ın anlattığı din bu değildir. İşte Kur'an'dan okudunuz deminki ayet. Ali İmran suresi. Yani Allah kendi sevgisine için diyor ki, söyle onlara da, nasıl söyle? Bana tabi olun da Allah da sizi sevsin. Fettebi'uni yuhbibkumullah. La ilahe illallahla tevhid tamam olmaz. La ilahe illallah demekle Allah'ın bir olduğunu kabul edersiniz, muvahhid olursunuz. Muhammedur Resulullah dediğinizde ümmeti Muhammed olursunuz. Bilen de bilmeyen de Peygamber Efendimiz dünyayı teşrif buyurduktan sonra hepsi ümmeti Muhammed'dir. Bir kısmı kabul etmiştir, bir kısmı davettedir. Ümmeti Muhammed'dir. Ne demek bu? Bu zamanda dünyaya gelen herhangi bir şahsa sen niye Davud'a inanmadın, niye Adem'i bilmedin diye sorulmayacak. Ahir zaman Nebisi Hazreti Muhammed geldi, sen niye Muhammed'i tanımadın diye sorulacak. Sen ümmeti Muhammed'sin çünkü. Cihan şumul bir zat gelmiş. Tebliği, anlatımı bütün cihanı içine alan bir zat-ı âli. Alemlere rahmet olarak da gelmiş. Dolayısıyla la ilahe illallah diyen kişi, evet, ebedi olarak narda yanmaz, cehenneme ebedi olarak cehennemde kalmaz. Allah'ı bildiği için Allah'ın affına, mağfiretine de mazhar olabilir. Fakat peygamberin şefaati, peygamberle beraber olmak, cennetin yüksek dereceleri diye anlatılan o firdevsler, o güzellikler, cemalullahın seyredildiği yerler. Fî mak'adi sıdkın inde melikim muktedir. O Cenab-ı Hakk'ın seyranı için hususi hal olunmuş, sıddıklara mahsus makamlarda oturma halleri ancak Muhammed Mustafa'ya muhabbetle ve ona tabi olmakla olur. Mesela İşte bu ayeti kerimede Resulullah Efendimizin, hani diyorlar ya, Allah'la kul arasında şey yoktur, aracı yoktur. Bu aracı değil. Bu Allah'la kul arası dediğiniz hadisede siz zaten Allah'la Resulü'nü ayıracak durumda değilsiniz. Allah bile ismiyle kendi ismini beraber yazmış. İnşirah suresinde ve rafa'na leke zikrak. Biz senin zikrini, senin isminin anılmasını, senin zikrini biz yüceltmedik mi diyor Hazreti Allah. Resulullah Efendimizin namı, şanı, zahiri istatistiklere baktığınızda, dünyevi çalışmalara baktığınızda da hiçbir insanın hayatı bu kadar araştırılmamış, hiçbir insan bu kadar sevilmemiş, hiçbir insanın ismi bu kadar çok zikredilmemiştir. Allah'tan sonra en çok zikredilen isim Muhammed'dir. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Hem Kur'an'da seni zikretmekle, hem bütün enbiyanın, senden evvel gelen peygamberlerin seni haber vermesiyle ve neticede de hepsinin fevkinde en güzel dereceyle senin gelmenle, senin bir zikrini yüceltmedik mi? Bu zikrinin yüceltmesine de sizin programın başında söylediğiniz Ahzab suresindeki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا sallu aleyhi ve sellimu teslima fermanıyla Cenab-ı Hak bizzat kendisinin salat ettiği peygambere bütün müminlerin, müminim diyenlerin salat etmesini, daimi olarak bunu yapmasını bir mecburiyet olarak da vaz etmiştir. Evet. Allah'tan elimizde kitap var da kitaptan şimdi bakarak da cevaplamış oluruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin biliyorsunuz.
Nasıl tarif edilmiş?
Vücudu, mübarek evet, vücutları, evet, pak evet. ve münevver veçi saadetleri. Bunlar bu tabirler dinleyicilerimiz muhakkak anlıyorlardır. Belki kelimenin Arapça, Osmanlıca terkibi, ki Osmanlıca demeyelim, Osmanlıca ayrı bir lisan değil. Dedemizin konuştuğu adı Osmanlıca. Osmanlıca diye de bir şey yok esasında ya. Yani 100 sene evvel yaşasaydık, konuşsaydık işte biz Osmanlıca konuşuyor olacaktık. Fazla bir şey yok. Hani bazen böyle tabii bahsedilen kişi alelade bir insan olmadığı için kelimeleri seçerken de alelade kelime seçmemişler. Fevkalade insana harikulade kelimelerle, harikulade insana fevkalade kelimelerle hitap etme arzusunu yaşadıklarından. Hani bazen söylüyoruz işte re'si saadeti, kademi şerifleri, vücudu pakleri falan derken belki kelimeleri motomot anlamıyordur bazı dinleyicilerimiz. Anlatamıyoruz fakat ruhlarının anladığına inanın, hatta bizden daha fazla anladığına, söyleyenden daha fazla arif olduklarına kaniyim. Tevafuk, yani kitap da önümüzde olduğu için kitaptan bakarak da anlatma şansımız var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vücut şekillerini veya yüz şekillerini tarif eden eserleri Hilye-i Şerife deniyor. Hilye-i Şerife. Hilye-i Şerifelerin birçoğu, yani iki cihan serveri Efendimizin bilhassa veçi, yani mübarek yüzlerini anlatan, tavsif eden eserlerin, tabirlerin, tanımların birçoğu Hazreti Ali'den gelmiştir. Şimdi yok mu? Var. Mesela İbn Abbas Efendimizin tarifi, Hazreti Abbas'ın tarifleri var. Abdullah İbni Mesud'dan, Münferi'den olan hadisler var. Böyle peyderpey var. Bu arada dinleyicilerimize mehaz olabilecek, kaynak olabilecek bir eser de burada arz edeyim kendilerine. İki tane eser var. Bu eserleri muhakkak okumaya gayret etsinler diye düşünüyorum acizane. Bir tanesi İmam-ı Tirmizi Hazretleri'nin, meşhur hadis alimi İmam-ı Tirmizi Hazretleri'nin Şemail-i Şerife isimli bir kitabı var. Tamamen hadislerle, sahabiden dinlenen, aktarılan sözlerle, Fahri Kâinat Efendimizin mübarek cismani özelliklerinden tutun da yattıkları döşeye kadar hepsine tavsif etmiş. Şöyle giyinirlerdi, saçlarını şöyle tararlardı, şu renk elbise giymişlerdi, şöyle sarık sarmışlardır. İşte su kaplarının adı bir tanesi şuydu, filancanın evinde olan su kabının adı. Çünkü Peygamber Efendimiz o kadar nazik ki eşyalarına isim verilmiş. Yani su kabı deriz, o bardağı getir. Adı varmış onun. Asasının adı var, kılıçların adı var, atlarının adı var. Bir mahlukata, mevcudata bir şey gözüyle bakıyor, bir esma gözüyle bakıyor. Bir sıfatın tecellisi gibi mi görüyor? Ne nezakettir. Hiçbir şeyi böyle şey yapmazlar. Alelade gibi kabul etmezler. Güzel isimler. Yani okuyunca, bilhassa lügat manalarında bakınca o nevi şeylerin, lügat manalarını bilhassa baktığınızda daha o kelimeyi duyduğunuzda içinizde bir hoşluk zuhur eder. Yani o kadar nezaketle konulmuş ki, hani bırakın insana konulan isimdeki nezaket ve letafeti, eşyaya koyduğu isimde bile o kadar güzel, latif bir üslubu var ki Fahri Kâinat Efendimiz. Oradan bunun malumatı edinebilirler. Şemail-i Şerife, İmam-ı Tirmizi'nin çok ruhaniyetli, çok güzel bir eserdir. Tavsiye ederim. Bu arada Hilye-i Hakani şerhini de okuyabilirlerse, Hilye-i Hakani şerhinde de var. Ayrıca Şemseddin-i Sıvasi'nin Dört Halife isimli bir eseri var. Ceheryar-ı Güzin denilen veya Çağrıyar-ı Güzin veya Hulefa-i Raşidin diye bilinen onun dört sevgilisi, dört yari. sevgililerini çok sevdiklerini insan tanırsa onu tanımaya daha muvaffak olur. Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ali'yi bilmeyen, onların hayatını, onların Resulullah Efendimiz'le münasebetini bilmeyen kişi muhakkak bir taraftan Peygamber Efendimiz'i tanıma hususunda hata etmiştir ve eksik kalmıştır. Hatta eskiden derlerdi ki, derlermiş ki, Hazreti Ali'nin mürüvvetinden ve ilminden nasiptar olacaksın, Hazreti Osman'ın hayasıyla hayalanacaksın, Hazreti Ömerül Faruk'un adliyle hayatına adli ve farukiyeti kaim kılacaksın, Ebu Bekir'in sıdkından sıddıkiyetinden nasiptar olacaksın ki Hazreti Muhammed'i müşahede edebilesin derlermiş eskiden. Biz herhangi bir resme vesaireye baktığımız zaman bile bir fotoğraf dahi olduğunu düşünün. Bu fotoğrafın çerçevesi olmazsa ondaki sanat dahi anlaşılamaz. Bir eksikliktir. Hatta fotoğraf uzmanları falan böyle çıplak bir resme baktıklarında veya bir manzaraya baktıklarında elleriyle hemen bir çerçeve yaparlar. O dört çerçeve, çerçevedir zaten asas onun. O da dörtten, dört kelimesinden gelir Farsça. İşte çariyari güzinden o Fahri Kent Efendimiz'i seyrederse ondaki güzellik, o temaşa edilmesi gereken güzellik vasfını görürler. Bir tanesi olmazsa olmaz. Hani yaptınız da Hazreti Osman'ı öğrenmeden olmaz. O öyle, bu işin kaidesi öyle. Olur mu olmaz mı okuduktan sonra anlaşılır velhasılı. Şimdi sözü daha fazla uzatmayalım ama diğer tavsiye ettiğimiz kitapta Dört Halife isimli Şemseddin-i Sivasi'nin, ki Şemseddin-i Sivasi hem bir muhaddistir hem de büyük halveti şeyhlerindendir. Sivas Meydan Camii'nde metfundur kendisi. Tarikat-ı Şemsiye'nin, yani Halvetiye'nin Şemsiye kolunun piridir. 4. Murat zamanında da İstanbul'a geldiği dervişleriyle beraber orduyu teşhir etmek için, hatta işte meşhur Bağdat Fatihi oluşu, 4. Murat'ın Bağdat seferine giderken Sultanahmet de uzun uzun dualar ederek orduyu ağlatarak, muhabbetle, dualarla coşturarak sefere gönderdiği, ordu şehli yaptığı da rivayet edilir. Bu malumatta geçelim. Şimdi elimizdeki kitaptan bakarak, tabii metinleri ben Deniz çok uzun uzun okumayacağım. İkinci Han Serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tarif ederken İmam-ı Ali, bu tarifler niye Hazreti Ali'den gelmiş ekserisi? Sahabe-i kiram diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in cemaline devamlı bakamazdık. Yani gözümüz bir müddetten sonra artık kamaşır gibi bir hal olurdu. Simana devamlı bakamazdık. Hatta çıktıktan sonra da gözümüzde canlandırmak istediğimizde muhayyel çizgiler hatırımıza gelirdi. Onun veçi pakini biz böyle bu gözle tam seyredemezdik. Fakat İmam Ali Efendimiz, Allahu Alem, öyle diyor yine muhaddisler, hali sababetinden beri, bebekliğinden beri, zaten dünyada ilk tattığı şey Resulullah Efendimiz'in dilidir. Peygamberin dilini tatmıştır Hazreti Ali ilk önce. Daha hiç anne sütü bile emmeden İki Cihan Serveri Efendimiz'in mübarek dilini ona uzatmış, Hazreti Ali Efendimiz'e o dudağı emmiştir. İlk tattığı şey Resulullah Efendimiz'in dilidir. Esadullah vasfı daha beşikteyken zuhur etmiş. Böyle kundakta o gelmeden açmıyormuş kimseye veçini. Aman diyorlar, ya Muhammed dikkat et. Çok hırçın bir çocuk. Annesini bile yapıştırmadı. Annesini bile böyle memesini parçalayacak gibiydi. Eğildiği zaman kunda Cenab-ı Şah-ı Veli İmam-ı Ali veçini açıvermiş peygambere. Böyle üstünden açar bir vaziyette. Artık kokusundan mı, ruhlar alemindeki tanışıklıktan mı? Çünkü ruhların hepsi aynı yaştadır. Dünyaya gönderildi sırası farklıdır. Ruhumuz bizim bir emirle, hepimizin ruhu bir emirle halk olunmuştur. Efendim nasıl oluyor çocukken böyle bir şey olabilir mi? Aman işte bu aklın üzerinde, ya bunlar zaten akılla kavranacak güzellikler değil. Aklın ötesinde bir güzelliği konuşuyoruz biz. Güzellik dediğiniz şey nedir ki zaten? Akıl ne kadar bunu anlayabilir? İşte çocukken nasıl oluyor? Efendim, içinde barındırdığı nur-i ilahi, muhabbetullah, muhabbeti Resulullah, daha ruhlar aleminde verilmiş mükemmel bir cevherse, o daha hali sababetinden beri dışarıya sızı veriyor. Sonra Fahri Kainat buyurmadı mı ki, benim ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Yani bir Hazreti İsa'nın kundaktaki mucizesini Allah Resulü'nün ümmetinden bir velinin kundaktayken göstermesi çok da yadırganacak bir hadise değildir. En azından sadaka Resulullah, peygamber öyle söyledi çünkü. Ona imanımız vardır. Ve hali sababetinden beri şey yapıyor. Hatta biliyorsunuz Kureyş'te toplantı yaptığında Peygamber Efendimiz, böyle bir dava var, Allah bana dini tebliğ emri verdi, sizler Kureyşlilersiniz, benim akrabamdan olanlarsınız, bu hususta Mekke'de müdafaa etmek için tebliğe yardımcı olmasanız bile, fakat tebliğe mani olanlara karşı durmak için bana yardıma var mısınız diye sorduklarında herkes birbirine baktı. Hazreti Ali daha 10-11 yaşlarında olduğu rivayet ediliyor siyer kitaplarında, ayağa kalktı. Ben sana yardım ederim ya Resulallah dedi. Yani daha çocuk denilecek yaşta, ama yaş çocuk yaşı. Fakat ruh büyüklükle ifade edilecek bir büyüklük değil. Daha bir büyük bir şey lazım anlatmak için. Neyse. Kerramallahu veçehu'nun sırrı mı zuhur etmiş acaba? Allah onun veçini kerem mükerrem kılsın. Sırrı da zuhur etmiş de o mükerrem kılınan vecihle ruh be ruh olmuşlar. Vecih vecihe bakmışlar. Öyle mi almış acaba hediyeyi? Bunların hepsi bizce meçhul. Fakat damağımızda, dimağımızda bir tat bıraktı muhakkak. İşte o hilyesinde anlatırken iki cihan serveri efendimizi özetle anlatıyorum tabi. Kitaptan buradan özetle anlatıyorum. Kitabı da şöyle açmış olurum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kere bütün azaları birbiriyle mütenasip. Hepsi ölçülü. Yani bir insanda boy olur da acayip bir boy olur. Ne bileyim boyu uzun olur da kolları çok uzun olur. Yani ne bileyim boyu normaldir de kulakları bir tuhaftır. Ayakları ona göre mütenasip değildir. Her şey güzeldir. Her kulak güzeldir. Her göz güzeldir. Onu konuşmuyoruz. Fakat bir vücut içerisindeki birbirine oranı
uyum,
güzellik. Efendim güzellik dörtmüş. Güzelliğin en zirve şekli, dört tane güzelliğe sahip olursanız en mükemmel güzelliğe sahip olurmuşsunuz. Birinci güzellik, bir, azaların birbiriyle mütenasip oluşu, vücut güzelliği, fiziki güzellik. Yani boy pos mutedil. Çok uzun boyu, çok kısa boylu demiyorum. Boyuna göre bütün azaları mütenasip. Efendim başı, gözü vesairesi. Buna fiziki güzellik diyorlar. Bir. İkinci güzellik akılmış. Hani bir insan güzel olur da aklı yerinde olmaz, noksan olur. Hem fiziki güzelliği var, hem aklı çok güzel, çok akıllı. Bu iki, dört güzellikten ikisini yerine getirmiş oluyor, aklı da olursa. Üçüncü güzellik, ahlaki ve manevi güzellik. Manaya sahip, zahir alemde kalmamış, letafeti var, inceliği var, duygusu var. Hani diyorlar ya şimdi IQ testi yok, işte duygu testi yapıyor falan diye. İnsanlar yeni yeni keşfediyor bunları. Halbuki binlerce, yüzlerce sene evvel söylenmiş sözler bunlar. Ruh güzelliği, akli, ahlaki güzellik bu üçüncü güzellikmiş. Dördüncü güzellik de şuymuş. İnsanların manevi meselelerine taalluk eden, manevi meselelerini çözebilme kabiliyeti. Sadece kendisi bulmakla kalmıyor, kalbi müşkülleri de çözebilme kabiliyeti var. Bu dört güzelliğe sahip olan kişiye güzelliğin efendisi denirmiş. Peygamberler sallallahu aleyhi ve sellem, bütün peygamberler içerisine baktığımızda hiçbirisi eksik aza değildir. hepsi insanların en mütenasip azalılarıdır. Hemen akla gelebilir işte Musa aleyhisselam kekemeydi diye. O kekemeliği küçükken Firavun'un ateşiyle imtihan olunmasından dolayı bir dil sürçmesidir. Sakatlıkları, eksik azaları yoktur hiçbir peygamberin. Hatta işte bazıları der ki Hızır aleyhisselama parmağı yokmuş, baş parmağının kemiği yokmuş falan diye. O da bayağı bir büyük bir iftiradır. Bütün peygamberler tam azadır ve mütenasip azaya sahiptir. Yakup aleyhisselamın da körlüğü bizim mana anladığımız manada bir körlük değildir. Ziyade ağlamaktan. Yusuf'u kaybettikten sonra Yusuf'u görene kadar başka şeye bakmam düşüncesiyle olan bir gözün masivaya kapanması halidir. Uzatmayayım. Hilye-i Şerife dediniz.
Estağfurullah.
İş uzuyor. İşte peygamberler böyle olduğu gibi en mükemmel peygamber, Hazreti Peygamber de aza bakımından, vücut bakımından, mütenasip aza bakımından hepsinin mükemmelidir diyor Hazreti Ali. Uzunca boyluydu. Fakat çok uzun değildi. Çok uzun iki insanın arasına girdiğinde onlarla müsavi gibi gözükürdü. Halbuki normalde onlardan küçük gözükmesi lazım. Hayır diyor. Risalet Penahi Efendimizin. Hani bugün beşeri ölçüler içerisine kendilerine benzetme hususunda acayip bir yarış var ya peygamberi. Hazreti Allah olsa ne olur bir şey olmaz ama Cenab-ı Hak iki uzun arasında tevafuk etse Hazreti Peygamber bakıldığında onlarla müsavi gibi gözükürmüş. Resulullah hiçbir zaman kimse başkasından kısa görmemiş. Ez cümle bu. Yürüdükleri zaman sanki yokuş aşağı yürüyormuş gibi hafif bir eğimle, kambur değil, fakat vücutları hafif bir eğimle ve vakarla yürürler. Ayaklarını kaldırdıkları zaman mübarek kademlerini sakin ve mütereddit olmadan kararlı bir şekilde kaldırırlar, o şekilde koyarlar. Herhangi bir yere dönmek istediklerinde de bütün vücutlarıyla dönerlerdi diyor Hazreti Ali. Ondan sonra da omuzları genişçe, sırtları göğüsleri genişçe, elleri ayakları küçük sayılamayacak kadar fakat çok büyük de denemeyecek kadar büyükçe idi. Bunlar da birbiriyle mütenasipti. Avuç içinin ayası belliydi. Yani tombul elli değildi. Hep orta halliydi. Mübarek göğüsleriyle karınları müsaviydi, bir hizadaydı. Vücutlarında fazla kıl yoktu fakat göğüslerinden başlayan, tam göğüs kafesinin ortasından başlayan hafif bir kıl hüzmesi gibi ince bir kılın mübarek karınlarına kadar indiği, sanki bir izmiş gibi indiğini görürdük. Kendileri bunun geçirdiği manevi ameliyatın izi olduğunu beyan ettiler diye de rivayet ediyor Hazreti Ali Efendimiz. Saçları siyah, ne dümdüz ne dalgalı ikisinin arası. Mübarek kaşları fevkalade güzel, siyah. Siyah gözlü fakat siyahında hani böyle çakan bir siyah vardır ya. Hmm. Şimdi Arapça ifadesinden tercüme ederken tabii kitapta fazla şey yapmıyorlar. Böyle kızıl kırmızıya yakın kırmızılık da bulunan bir siyah gibi. Akı, gözlerinin akı siyahından ayrılacak şekilde mütebariz. Kirpikleri gayet düzgün ve mevzun, uzun. Gözleri irice. Kaşları birbirine yakın fakat bitişik değil. Mübarek alınları belli edecek şekilde alınları gözüküyor. Mübarek veçi uzun değil, yuvarlığa yakın şekilde ama tam yuvarlak değil. Mübarek dudakları bir gül goncası gibi. Mübarek dişleri pırıl pırıl. Hatta işte Hazreti Ayşe var demesin meşhur hadisi. Yani evde ben iğnemi kaybettiğimde ışık olmadığı halde Resulullah Efendimizin yüzünden akseden ışıkla kaybettiğimi bulurdum diyor. Yani nasıl bir vecih, nasıl bir tasavvur edin. Nasıl edilir bu bilemiyoruz ama. mübarek dişlerini gülerken göstermezler, nadiren dişlerini gösterirler. Ziyadesiyle güldükleri, bütün dişleri gözükecek kadar güldükleri çok nadirdir. Bunlar da zaten ümmetinden birisinin neşesini gördüğü için, ümmetinden birisine merhamet ederken yaptığı bir fiildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gülmeleri daha ziyade tebessüm. İbn Abbas veya Hazreti Abbas, hafızam yanıltıyor olabilir, buyuruyor ki insanlar içinde ondan daha mütebessimini vallahi görmedim diyor. Yani ben kendimi bildiğim bileli ondan daha güler yüzlüsünü görmedim. Yani öyle Resulullah Efendimiz devamlı yüzünü asan, böyle kaşlarını çatan bir zat değil. Hep beşuş bir çehre. Hep böyle melahetli bir çevre. Bulunanlara, tebessümüyle meclistekilere güzelliği bahşeden bir zat. Mübarek yüzleri, yani çok yanlış bir kanaattir bu, parantez içerisinde. Arap denilince akla siyah gelir maalesef. Bu mahsus sokulmuş bir hadisedir işte. Arap saçı gibi oldu derler. Arap saçı hiçbir zaman kıvır kıvır değildir bir kere. Yani kim uydurduysa hangi Yahudi onu. Yani Arap ırkı beyaza yakındır. Beyazdır yani. Esmerdir, beyazdır. Mesela Türkler öyle değildir. Türklerin yüzü kırmızıya yakındır. Burunları basıktır falan. Türk ırkı. Mesela Türk ırkını biz kara kaş kara göz zannederiz. Hayır. Türk ırkı sarışına yakındır ve renkli gözlüdür.
Kürtler de öyle mesela.
Onlar evet. Sarışın. Onlar da Türkmen. Evet. Yani birçok ırk nereden geldiğini bilmiyor esasında. Evet. Sahabinin de birçoğu beyaz simalı. İki Cihan Serveri Efendimiz de yanak taraflarında pembelikler var. Çehreleri yani veçi parklarının rengi beyaza yakın. Ak tenli, beyaz tenli. Mübarek boyunları bir nurdan sütun gibi. Karşıdan belli olacak kadar güzel. Mübarek kulakları da öyle.
Bir damar galiba.
O celallendiklerinde, bir şeye celallendikleri zaman, rahatsız oldukları zaman, gözlerinde fevkalade şiddetli bir çakma zuhur edermiş ve alınlarından bir damar kabarırmış. Böyle o celalin nişanesi. Ve çehreleri de kızarırmış. Hatta bazen çakaklarında ter zuhur edermiş. Aynı vahiy iner gibi o sıkıntı haliyle o an sahabi korkarmış. Yani iki Cihan Serveri Efendimiz böyle bir çehreye sahip oldukları zaman korkardık diyor. Mübarek dişleri fevkalade parlak ve güzel. Burnu o kadar latif ki sahabi diyor ki biz bazen böyle karşıdan baktığımızda iki Cihan Serveri Efendimizin mübarek burunlarında bir ışık huzmesi gibi bir şey görürdük. Burnunu tam fark edemezdik. Sanki orada bir kandil uyanmış da hani kandil uyandığında eskiden kandiller bir mahfazanın bir fanus yok o zaman belki duvarların içerisinde bir deliğin veya bir yerin içerisinde bulunuyor. Orayı parlatır gibi iki Cihan Serveri Efendimizin bazen ışıkta bir yönden vurduğunda mübarek burunlarını nur gibi görürdük. Burnunu fark edemezdik bile. Latif bir burunları var. Yani tam tenasüp. Mübarek baldırları olsun, pazıları olsun hepsi mevzun, mütevazi, yani, mütenasip. Yani birbiriyle münasebetli. O şekilde anlatırlar. Saçlarını bazen yanlara taramışlar, bazen ortadan ayırmışlar, bazen uzatmışlar. Bilhassa fetihlerde, daha doğrusu gazalarda iki Cihan Serveri Efendimizin saçını uzatması adet-i seniyeleri. Hatta Mekke'nin fethinde epeyce bir uzatmışlardır saçını. Öyle rivayet edilir. Hazreti Ali Efendimizin hilyesine döner ve toparlarsak, onu ilk gördüğünüzde bir heybete kapılır, korku hisseder gibi olurdunuz. Fakat daha sonra da ondan hiç ayrılmak istemezdiniz. Onu bir gören asla unutmazdı. Dedikten sonra diyor ki, size bunu anlatan, bu hileyi anlatan kişi, yani ben derim ki, ne ondan daha evvel, ne ondan daha sonra, onun kadar güzelini görmedim. Onun kadar güzelini görmedim. Vücudu parklerinden akan terin kokusu, bir yere, bir şilteye, bir yastığa, bir yere bulaşsa haftalarca kokusu gitmezmiş. Bir çocuğun başını sıvazladıklarında kokusu, o güzel şemme-i Muhammedi derler buna tasavvuf adabında. Şemme-i Muhammedi. Sen gadabı, kini, kırgınlığı vesaireyi at da hep şemme-i Muhammedi'yi duymaya gayret et. Hep o kokuyu almaya gayret et derler. Ruhun en telezzüz duyduğu hal kokudur. Kokuyla ruh arasında çok enteresan bir bağ vardır. Yani beş duyu organı içerisinde ruha en çabuk intikal etmeye vesile olan şey kokudur. Yani bu zamanda koku sanayinin, parfümeri sanayinin çok ileri gitmesindeki sebep ve bunun gayrimeşru sahada kullanılması boşuna değildir. Ruhtaki insiyakı, ruhtaki efendim sevki çok daha çabuktur kokunun. Şemmi Muhammedi'yi de bir kişi duyduğu zaman derler, o Muhammedi kokuyu tatmak için ruhuyla, bedeniyle, kalbiyle hep o yol üzerinde, hep o zatla beraber olmak ister. Yeter ki o kokuyu bir kere alsın derler hatta. Hazreti Ali Efendimiz böyle tarif ediyorlar. Yani mübarek vecihlerini. Ve ayrıca buna ilaveten gölgesi yok Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellemin. Zaten gölgesinin var olup olmayacağını bile anlayacak fırsatları olmamış müşriklerin. Çünkü doğumundan itibaren hep bir bulut iki cihan serveri Efendimizin re'si saadetinin üzerinde. Gökte ona bir muhafaza gibi, bir mahfaza gibi hep onun üzerinde dolaşır vaziyetteymiş. İki cihan serveri Efendimizin mübarek sakalları siyahça. Ve göçtüklerinde de o siyah hali var iki cihan serveri Efendimizin. Birçok sahabiden rivayette 20'den az beyaz kıl olduğu sakalı şeriflerinde rivayeti var. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i, yani sahabi görmese bile mecliste olduğunu kokusundan anlarlarmış. İki cihan serveri Efendimiz'in kokularından anlarlar imiş. Fevkalade güzel konuşuyorlar. Fevkalade latif konuşuyorlar. Ve kıraat bakımından, yani gerek Kur'an-ı Kerim'i tilavetleri, gerekse konuşmaktaki selaseti, belagatı fevkalade muazzam. Söylenilen sözle nihayete erdirelim. Ondan daha güzelini görmedi göz diyor ve şu sözü tekrar hatırlatalım. İlk görüldüğünde bir heybet kaplar sizi. Fakat onu gördükten sonra da ondan ayrılamazsınız. Diyelim ve bu sözün arkasına Allah görmeyi,
amin,
alemi manada olsun.
Amin.
Bir kerecik olsun, ama bir kerecik olmasın da, ama bir kerecik olsun
en azından.
Rüyada görmeyi hiç olmazsa doya doya seyretmeyi Allah nasip eylesin. Amin. Zira bu dünyada kör olanlar ahirette de kör olacaklar gibi bir ayet-i kerime var ki bu görmenin de bir şey olduğu. Tabi onun sünneti seniyesine tabi olmak, onun emrettiği gibi yaşamak, zaten insan böyle bir ömür geçiriyorsa, belki göz, belki rüyada görememiştir ama ruhu o ruhla beraberdir. Öyle olmasa bu nevi ibadetleri de muvaffak olamaz. Bunu da bu şekilde bulunan fakat henüz göremeyen kardeşlerimize de bir teselli olarak, bizlere de bir teselli olarak zikretmiş olalım. Gül devrini görseydim bülbül olurdum. Ya Rab beni evvel getireydin ne olurdu diyor Akif. Kaç yüz sene geçmiş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize olan muhabbetini bir düşünsek. Hani bizim sevgimiz nereden geliyor? Sadece şu dakikalarda şunu düşünsek. Hani sahabisiyle otururken ufka doğru bakar gibi, meçhul bir yere bakar gibi baktılar. Kardeşlerimi özlüyorum dediler diyor Resulullah,
evet,
Efendimiz.
Evet.
Ya Resulallah bizler buradayız. Tekrar etti diyor. Kardeşlerimi özlüyorum. Ya Resulallah bizler buradayız. Siz bizim, benim sahabimsiniz. Arkadaşlarımsınız buyuruyor. Kardeşleriniz beni görmedikleri halde ahir zamanda bana muhabbet eden, bana tabi olan ümmetim. Onları çok özlüyorum diyor. Biz şu anda zerre kadar kalbimiz titriyorsa, bizim itikadımıza göre böyle ve bu itikadımızın da doğru olduğu kanaati Kur'an'la ve sünnetle teyit olunmakta, biz o nazarın bereketiyiz. O zamandan bu zamana o nazar erişmese, kişinin haddine mi düşmüş kendi kendine o güzelliği keşfetmek? Bakın ne diyor Ebu Talip kardeşine. Aldım ya diyor Muhammed'i diyor. Hani bir müddet himayesinde bulundurdular. Abdülmuttalip Efendimiz göçünce Hazreti Peygamber Efendimiz amcasının yanında, Ebu Talip'in yanında. Hali sababetinde yaşadıklarını kardeşine anlatıyor. Ebu Sufyan'a galiba. Diyor ki, veyahut Ebu Sufyan olabilir. O çocukta ayrı bir hal var diyor. O bir çocuk değil diyor. Onu görmediğim zaman gönlüm huzursuz oluyor. Sofraya oturuyoruz. Eğer o yoksa yemek istemiyorum. Ne zaman Muhammed geliyor, o zaman yiyeceğimi anlıyorum. O evime geldiğinden beri bereketi arttı. Neşem arttı. Görmediğim zaman telaşlanıyorum. Kalbime bir kabz hali geliyor. Bir şekilde onunla beraber yatmayı, onu böyle koklamayı, ona sarılmayı istiyorum da bazen yanına geliyorum. Hadi gel bu gece beraber yatalım, yanında uyuyayım senin diyorum diyor. Pekala sen geç amcacığım diyor bana diyor. Anlatıyor şimdi bunları. Elmalı Hamdi Yazır, Allah şefaatine nail eylesin, ne güzel eser yazmış. Yani Elmalı Hamdi Yazır'ı inanın okuyun. Tekrar tekrar dönüp dönüp okuyun. Yeniden bir şeyleri keşfetmenize lüzum kalmaz. Her şeyi muhtasar olarak yazmış. Bu neslin okuyabileceği muhakkak okuması lazım gelen bir tefsir. Hadi diyor gel diyorum diyor. Sen bir kere öteki tarafa dön. Elbisemi değiştireceğim diyor. Bana de öyle diyor hitap edişi. Peygamber Efendimiz öyle diyormuş. 9-10 yaşlarında. Ben üzerimi değiştireceğim. Sen öteki tarafa dön. Hani göreyim onun sırtını göreyim, yüzünü göreyim. Ben hiçbir kimseyi bu kadar sevmedim diyor. Ne var o çocukta diyor tekrar tekrar. Dönüyorum bakıyorum ki diyor giyinmiş. Yatağa giriyoruz diyor. Yatakta diyor onun diyor böyle biraz hani sakin, çünkü biliyorum ki çok utangaç diyor. Bir hanım kız gibi utangaç diyor. Fevkalade haya sahibi peygamberler. El haya minel iman. Bir çocuğun fıtraten iyi olduğunu ve çocuğun iyi istikamette gittiğini anlamak isterse kişi simaından belli olur, hayasından edebinden belli olur ümmeti Muhammed'in çocukları. Yani fazla arsızlık hoş bir şey değildir. Biraz böyle aman vursun döksün diye biraz çocukları şey bırakıyoruz ama çocuk utanmasını bilmeli. Allah'tan da kullardan da sıkılmasını bilmeli. O önemli. Bakıyorum diyor biraz dalmasını bekliyorum diyor. Sonra hani elimle değeyim de güzel bir koku var diyor. Böyle tenine elimi değeyim diyorum diyor. Yatakta uzatıyorum. Elimle benim vücudumla onun vücudu arasına sanki ambere, miske batırılmış bir kumaş, bir sütre peyda oluyor. Vallahi diyor kardeşim sana söylüyorum, o kumaşı ben koymadım ve öyle bir kumaş da yok diyor. Aramızda bir sütre peyda oluyor diyor. Fakat kokusu sanki ambere batırılmış da çıkartılmış. Sonra geceliğin, biraz hadi ben de uyuyayım. Geceliğin kalktığımda nasıl olsa onun uykusu ağırdır diye düşünüyorum diyor. Hep böyle yapıyorum. Daha gün ışımadan bazen bakıyorum yatakta onu arıyorum, bulamıyorum. Tam o telaşla karanlıkta onu ararken odanın bir köşesinden bana sesleniyor. Amcacığım telaşlanma ben buradayım. Bakıyorum ki odanın karşısında ayakta duruyor. O çocukta acayip bir şey var. Nedir bu cazibe? Ben bunu anlayamıyorum. Fakat onsuz da olamıyorum diyor. Ebu Talip. Her hali güzel. Öyle diyor Halime validemiz. İki tane affedersiniz mememi de emzirtemedim diyor Resulullah Efendimiz için. Bir tanesini emerdi, sonra Şeyma'ya işaret ederdi diyor. Onun hakkı der gibi. Bu nasıl? Bu akılla anlaşılmaz. Muhabbet olacak. Efendim böyle muhabbetlerden, aşklardan, efendim insan sevgisi de neymiş, ağaç sevgisi de neymiş, ama manzara da neymiş, yeşillik de neymiş, affedersiniz hayvan sevgisi de neymiş. Sanat da neymiş gibi söyleyen insanların bu sevgilerin en güzeli olan, hatta bu sevgiler bile o sevgiyi şerh etmek içindir. en yüksek olan bu sevgiyi anlamalarını zaten beklemeyin. Bir kere insanın bunu anlayabilmesi için en azından dünyevi de olsa sevmeyi bilmesi lazım. Limen kâne lehu kalp. Kalp olanlara söylendi. Ayet-i kerimenin tabiriyle. Kalp, kanı süzen kalp değil. Merhametin, merhametin ve muhabbetin menşei olan kalp. Onlar için söylenmiş sözlerdir. Allah, Resulullah Efendimiz'e bizi tiryaki eylesin. Onun muhabbetine bizi tiryaki eylesin. O muhabbetle inşallah yaşamayı nasip eylesin. Bu muhabbeti anlatırken rahmetli hocamız Ali Ulvi Kurucu hep Hazreti Hanzala'yı anlatırdı. Hanzala boy abdesti alması icap ediyor evde. Gusül icap ediyor yani. Dışarıdan bir münadi seslenmiş, nida ediyor. Allah Resulü erkekleri cihada çağırıyor. Hemen gelin. Hanzala diyor dönüp bana bakmadan kapıya doğru gitti çıktı. Arkasından bağırdım. Hanzala nereye gidiyorsun? Yani alasmalık falan yok eşine dönüp. Nereye gidiyorsun? Resulullah çağırıyor. Yıkanman lazım. Resulullah çağırıyor demiş. Durulur mu daha? Muhabbete bak. Dini konuşuyoruz ya dini. Dini emir ve yasaklardan ibaret. Haşa tahfif etmiyoruz. Fakat gayeyle hedefi, vasıtayla hedefi birbirine karıştırmamak lazım. Bu dünyaya gelişimizden kasıt Allah ve Resulünü sevmek, muhabbetle ona ibadet etmektir. Muhabbetsiz de ibadet değil. Allah'ın ibadete ihtiyacı yok ki. Sevmiyorum ama işin görülsün yapayım der gibi ibadet mi olur Allah'a? Ne olur? Cehennemde yanmamak için yapıyorum de o zaman. Tamam. Doğru, erkekçesine konuşmuş olursun. Fakat dinin gayesi bu değildir. O sizi zararsız bir mümin haline getirir. Fakat müminin imanını müşahede edebileceği bir mümin olmanız için illa sevmek lazımdır. Yanmadan yandırma, şem'i gör ki yanmadan yandırmadı pervaneyi diyor. Bir ateş yanmadan, kendisi yanmadan başka bir şey yakabilir mi? O yüzden imanımız başkasına fayda vermiyor diye düşünüyoruz. En önce kişinin o muhabbete nüfuz etmesi lazım. Hanzala o cihatta şehit oluyor. Hanzalının geride kimi kaldı diyor. Kimsesi var mı? Hanımı var. Çağırın gelsin diyor. Hem taziyelerimi bildireyim ona bir şey soracağım. Diyor ki Allah onu işte şey yapsın, üzülme. Senin şehit bir kocan var. Yalnız diyor bir şey soracağım. Hanzala evden çıkarken veya savaşa cihada gitmeden evvel bir hal var mıydı? Bir acayip bir şey var mıydı? Deyince kadın ağlamaya başlıyor. Niye ağlıyorsun diyor. Bundan korkuyordum ya Resulallah diyor. Bir vahiy mi geldi? Bir hani tevbih, bir uyarı, bir tenkit mi geldi? Neden? Çünkü diyor Hanzala çıkarken gusül abdesti icap ediyordu. O şekilde çıktı. Hatta arkasından da bağırdım. Fakat dinlemedi beni deyince elhamdülillah diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü diyor melekler şehitleri kaldırırken gasletmeleri adetlerinden değildir. Hanzalı'yı yıkayarak kaldırdılar diyor. O yüzden meleklerin gasttettiği zat diye geçer Hanzala tarihte. Meleklerin bizzat gasttettiği zat. Şeriat yerine gelir. O muhabbet olduktan sonra şeriatı da yerine gelir. Tariki de, hakikati de, marifeti de yerine gelir. O muhabbetsiz hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Sevmeden, birbirimizi sevmeden, Allah ve Resulü'nü sevmeden meyvesi alınmaz. Yaşıyor gibi gözükürsünüz ama netice alınmaz. Birçok başarılarınız var gibi gözükür. Bir şeyi sürdürüyormuşsunuz, devam ediyormuşsunuz gibi gözükür ama neşesi olmaz, bereketi olmaz, lezzeti olmaz. Hani hormonlu yapıyorlar ya şimdi domatesleri, binlenmeleri. Dışarıdan bakıyorsun, acayip kıpkırmızı, yemyeşil bir şey çıkmış üstünden. Bir kesiyorsunuz, affedersiniz, hıyar kadar bile tadı yok. Neden oluyor? Bunun gibidir işte. Muhabbetsiz yapılan ibadet, Allah ve Resulünü anlamadan, muhabbet etmeden yapılan ibadet böyledir. Biz dünyaya bir şeyleri ispat için gelmedik. İlla Allah'ın varlığına delil vesaire kurmak için gelmedik. Emirleri şunu yaparsak şöyle, bu haramdır, şu kadar yanacağız, bu kadar yanacağız, şöyle çarpılacağız. Din bunun için gelmedi. Din en ziyade Allah'ın Allah olarak bilinmesi için geldi. Ne diyor? Allah'ı her şeyden çok seveceksin. O muhabbetten sonra Muhammed'i çok seveceksin ki insanlığın neresindesin onu oradan anlayabilesin. Peygamberi sevmeden, peygambere tabi olmadan, konuşmanın başına dönüyorum, İnsanlık seviyesini, kendi insaniyet ölçünü asla ve asla anlayamazsın. Çünkü ölçün bir beşer olması lazımdır. Günümüzün bazı zahirin de zahiri, yani cahillerden de daha cahil olmak üzere, İlle beşerdir, sanki böyle şirke koşan varmış gibi falan, İlle beşerdir diye kendilerini yırtmalarını anlayamıyorum. Burada beşer olmasının en önemli sebebi, insani sevginin neresindeyiz, onu ancak bir insana bakarak anlayabiliriz. Allah'ı insan olarak ne kadar sevebiliyoruz? Resulullah bir beşer olarak gelmeseydi bizce meçhul olacaktı bu. Fakat Allah bunu da meçhul bırakmadı. Kendisini çok seven, kendisini de çok sevdiği zatı bizim suretimizde merhameten gönderdi. Biz oradan kendimize bir numune alalım. O üsve-i haseneden nasiptar olalım diye. Bunu göz ardı etmemek icap ediyor. Evet. Hazreti Hanzala böyle.
Evet.
Hazreti Ömer Efendimiz'e söylediği söz var. Hep diyorlar ki bir bedevi gelmiş. Bedevi sormuş, İslam ne yapmam lazım? Sen din anlatıyorsun. Ne demem lazım? Şehadet getireceksin. Başka? 5 vakit namaz kılacaksın. Başka? Oruç tutacaksın. Başka? Zekat. Hatta hacı saymamıştır o hadiste. Onu da göz ardı eder bazı hoca efendiler. Halbuki hac yoktur. Çünkü hac henüz emri olunmamıştı o adam geldiğinde. Bundan ne eksiğini ne fazlasını yaparım dedi, gitti. Affedersiniz. Sözünde durursa, vaadini tutarsa, cennetlik görmek isteyen baksın buyurdu. Hadis bu. Bu kadar efendim diyorlar. Pekala. Bu hadis de Hazreti Ömer'e söylediği hadis değil mi? Beni mi çok seversin, malını mülkünü mü seni ya Resulallah? Beni mi çok seversin, aileyi, evladını, efradı, aileni mi seni ya Resulallah? Ya Ömer, beni mi çok seversin, nefsini mi? Ha biz hemen deriz değil mi? Canım kurban olsun falan. Yok öyle, o Faruk, o Hazreti Ömer. Söylediği sözde zerre kadar riya, zerre kadar şaşan bir ölçü yok. Hakla konuşan bir insan. Lisanı hak. 15 yerde, bir rivayette 17 yerde Kur'an ayetlerinin iniş şekli Hazreti Ömer'in reyine göredir. Lisanı hak derler Hazreti Ömer için. Hak lisan üzere konuşan. Benden sonra nebi geleydi, Ömer olurdu denilecek zat Hazreti Ömer. Ne zaman yasak olacak bu içki? Ya Resulallah, bu hal gelince hemen Allah ayeti kerimi o söze binaen indiriyor. Ömer'in reyi hoşuna gidiyor Cenab-ı Hak tarafından. Zamanını çoğunu şey Hazreti Ömer radıyallahu anh, o Faruk'u yetişti, Faruk.
Hissediyor sanki.
Hakla batıl tefrik edecek bir fıtratta, bir güzellikte yaratmış Hazreti Ömer. Öyle. Soruyu sorduğunda nefsimi galiba ya Resulallah diyor. Nefsimi. Bakın ama soruyu tekrarlıyorum. Allah'ı demedi. Beni mi dedi?
Evet.
Yani göz ardı etmeyelim bazı hadiseler.
Evet.
Burada bir parantez açıyoruz. Parantez açıyoruz burada. Cenab-ı Mevlana Mesnevi'de güzel bir şey anlatır. Mürşidin biri müridini kilere gönderdi. Evladım git, yüklükten, kilerden yani dolaptan. Şimdi raf diyoruz ya biz. Git raftan, kilerden, yüklükten. Yağ testisini getir. Veya işte testiyi getir. Mürit gitti diyor, içerideki kilerden seslendi. Efendim hangisini getireyim? Burada iki tane. Evladım bir tanesini getir. Hangisini? Sağdakini mi sondaki? Evladım orada bir tane var. İçerideki hala sesleniyormuş. İki tane var efendim. Pekala, iki tane varsa bir tanesini kır diyor. Nasıl? Vur evladım diyor. Al oradan bir şeyi, vur o testinin bir tanesine diyor. Kalanı getir diyor. Mürit alıyor, bir tane vuruyor, iki testi de kayboluyor. Neden? Şaşıymış. Çift görüyormuş. Yani hamakatin de ahmaklığın da ölçüleri var. hem kelen fodul derler ya. Evet. Şaşırsın madem teslim ol değil mi? Şaşı olmamak lazım. Şaşı olmamak icap ediyor demek. Anlaşıldı. Parantezi kapatalım, sırlayalım. Ya Resulallah diyor Hazreti Ömer. Birazcık bana mühlet verin. Bir daha nefsimle muhasebe yapayım. Kısa bir müddet. Kısa bir müddet. Ondan sonra diyor ki Ömer sana feda olsun. Ömer'in nefsi de feda olsun. Ruhu da feda olsun sana diyor. Her şeyimle seni seviyorum. Heh, şimdi imanın kemale erdi ya Ömer diyor. Biz herhangi bir çocuk dışarıda terbiyesizce bir hareket yapsa, bu tabii yani şiddetlik başkasına zarar vermeyecek bir konumdaysa bakmayı veririz yani. İşte ne çocuklar var ya, Allah istersin deriz, kafamızı çevirir gideriz. Kendi çocuğumuz yaparsa müsaade eder miyiz? Yakın olanların haliyle sairin halini düşünmemek lazım. Bir umuma gelen nübüvvet var. Umumun zaten yapması gereken nübüvvet var. Kapasiteye göre. Fakat ben bu yaptıklarımın haricinde şunu sevmeye kabiliyetim var. Şöyle bir sevgiye ihtiyacım var diyen. Bunu nasıl anlar? Sen dünyada her şeyinden çok çocuğunu sevecek bir hale gelmişsen. İş delisiysen. Herhangi bir tutkun varsa sende o şunu gösterir. Sende peygambere de muhabbetle, tutkuyla, en ziyade aşkla ona bağlanabilme kabiliyeti sende var demektir o. Sen bu kabiliyetine göre mesulsün demektir. Bu kabiliyetine göre mesulsün. Öteki adamın hiç bunlardan, o mesuliyetine göre. O zaten muhabbetten mesul değil. Neden? Muhabbeti bilmiyor ki. Ama sen sevebilmeye kabiliyetin var da bu sevgini sadece bir hayvana teksif ettiysen, sadece falanca pop şarkıcısına teksif ettiysen, odana bir sürü resimlerini astığın halde peygamberle alakalı bir şey yapamıyorsan, Allah sana böyle sevebilme kabiliyetin, filanca artistin hayatını bu kadar detayına kadar, içine giydiği gömleğe, atlete, kiloda kadar bilecek bir vasıftayken, saatlerce biri bizi gözetliyordan bilmem neyi internete girip kafan uyuşuncaya kadar bir şey takip edebilme kabiliyetin varken, sen daha Resulullah'ın sahabisini, peygamberini tanımıyorsan, bu sevginin neresindesin diye kişi kendine sormalı. Ve bu sevgiyi anlatacak olanlar da, anlatma konumunda o makamı işgal edenler de, bu sevgiyi niye anlatamadınız diye suale de en azından vicdanları tarafından maruz kalmalı. Biz bu sevgiyi ve sevdirmeyi unuttuk ve her şeyi unutmuş vaziyetteyiz. Böyle değildi. İlahi Kerimetullah için giden ecdadımız da böyle değildi. Topkapı Sarayı'nı anlatırlar. Bir sürü yer yapılmış, Kanuni zamanında şu kadar büyütülmüş diye. 80 senelik ömründe Kanuni'nin Topkapı Sarayı'nda kaldığı müddet payitaht olduğu zaman, yani sultanlık döneminde 2 sene değildir. Yine bir seferde zaten göçmüştür Zigetvar'da. Bu bir mefkûredir. Nasıl yaşamışlar? Çok pratik. Önce sevgili, önce canan, sonra can diye yaşamışlar. Hazreti Ömer'in söylediği gibi. En önce sen diyor. Fedake ebi ve ummi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Söyledik, bir daha söyleyelim. Anam babam sana feda olsun demek. Yani bunda Arap edebiyatındaki manasını bilmeden söylüyorlar. Anam babam sana feda olsun ya. Ne oldu? Teyzem de gitsin, halam da sana gitsin. Mesele o değil. Orada anlatılmak istenen şu. Benim bu dünyada zahir oluşumun sebepleri anne ve babadır. Benim zahir olma sebeplerim bile ta başından sana feda olsun. Benden bahsetme demek o. Senin muhabbetinde ifna olayım demek o. O manası o. Yoksa fedake ebi ve ummi. Annem babam sana feda olsun. Dedem de ölsün. Teyzem de sana gitsin. Ben burada diri kalayım demek değil ki onun manası. O söz bir şey ifade etmiyor da söylendiğinde. Onu söyleyen zat şunu demek istiyor. Fedake ebi ve ummi derken, dünyaya gelişime vesile olan zatlar benim mevcut zahirde işte o diye gösterilen şahıs olmama sebebiyet veren zatlar anneme babamdır. O mevcudiyetime sebep olan sebepler bile senin yoluna gitsin de benden hiç bahsolmasın. Sen daim ve kaim ol demektir o. Senin yolun, senin güzelliğin daim olsun demektir. Bir başka şey dedi. Şair öyle der. Ben daha doğmadan evvel veya ben daha konuşmadan evvel üzerime peygambere salat etmek vacip olarak doğarım. Min kabli met vacip aleyye. Min kabli met aleyye min kabli met kellim. Ben daha doğduktan sonra henüz konuşmaya başlamadım. Bebek, kundaklı bebeğim, yeni doğdum dünyaya. Ben öyle bir şekilde doğarım ki üzerime bir şey vacip olarak doğarım. Ne olmuştur? Daha ben konuşmadan evvel o Resulullah'a tazim etmenin vücubiyetiyle, mecburiyetiyle doğarım diyor. Şair öyle diyor bir şiirinde. Hatta bunu işte Arapça mevhidlerde falan, mevhid cemiyetlerinde böyle vacip aleyye, vacip aleyye diye Arap hafızları okurlarmış. Rahmetli Mahmut Ataylı Hoca da bunu son dönemlerde, Allah rahmet eylesin, bazı mevhidlerde okurdu Arapî olarak. Benim üzerime vaciptir. Daha ben konuşmadan evvel onu met etmek, onu övmek benim üzerime vaciptir diyor. İşte böyle zatlar, bu düşüncede olan zatlar fedake ebi ve ummi demiştir. Ve bakın enteresanlığına bu işin. Günümüzde belli hudutları çok korumaya çalışan ve yaptıkları işleri, hatta yanlışlıkları bu niyette kendilerini göstererek hoş göstermeye gayret eden kişiler bir şeyi daha unutuyorlar. Aman bunu etmeyin, şöyle met etmeyin, şöyle övmeyin, aman şirk olur, aman o beşerdir, durun ya, sizin gibi adam yiyor içiyor falan filan gibi. Hani bir gayret yapıyorlar ya, çok samimi ünlem işareti olan bazı hocacıklar. Resulullah Efendimiz'e fedake ebi ve ümmi dediğinde estağfurullah, sus, nasıl söz bu, şirke giriyorsun diye Resulullah mani olmamıştır. Resulullah böyle bir şeye mani olmamıştır. Hatta Resulullah ses çıkartmadığı için böylesine hitap etmek, aman ya Resulullah demeyin diyor. Şefaat ya Resulullah demeyin. Niyeymiş o? Niye demeyecekmişiz? Huzurundayken şefaat ya Resulullah, medet dendiğinde Resulullah'ın men etmediği bir şeyi, takriri sünnettir. Sünnettir hatta övmek Resulullah Efendimiz'i. Açsınlar baksınlar Ali İmran suresinin hemen başında Necran'dan gelen papazlar şiir inşa ediyorlar. Peygamber Efendimiz'e karşı haşa varlıklarını gösteriyorlar. Biz şöyle kavimiz, şöyleyiz, şöyle İsa'nın bilmem neçi takipçisiyiz. Biz hem öyle bir nesliz ki falan. Hemen çağırın diyor bana Kâb'ı. Belki de Hazreti Hassan'ı. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki hadi şunlara cevap ver bakalım. Resulullah'ı övüyor, Resulullah'ı övüyor, Resulullah'ı övüyor. Peygamber Efendimiz'i hoşnut dinliyor. Resulullah Efendimiz'i övmek, met etmek hatta sünnettir. Sünnet-i seniyedir. Aman şöyle hürmet etmeyin, böyle hürmet etmeyin diyen kişilere de şöyle bir nelere hürmet ettiklerini, basit bir dünyevi payı için kaç kişinin elini ayağını öptüklerini, kaç kişiye tabasmu seylediklerini, kaç kişiye mürai olduklarını şöyle bir insafa düşünsünler. Arz edebiliyor muyum? Bunlar muhabbet işidir. Muhabbeti iyi anlamak lazımdır. Sakalı şerifin ziyareti bile insanları rahatsız eder oldu. Zamanında müşrikler bile buna mani olmuyordu. Müşrikler bile bunu anlayabilirlerdi. Anlıyorlardı da zaten. İşte Halid bin Velid'in meşhur hadisesi. Muharebenin şiddetli bir anıydı. Miğferinden altındaki şeyle beraber, işte mahfaza, başına giydikleri emamesiyle beraber miğferi yuvarlandı. Hazreti Halid diyor, o mücadelenin şiddetini hiç aldırmadan bir anda kafasını yere eğdip şeyi aramaya çalışıyor. Ve buldu diyor. Sonra sorduk diyor. Ya Halid, ey Seyfullah, ey Allah'ın kılıcı, böyle şiddetli bir şeydi. Ne vardı yani miğfer neticede? Miğferde değilim diyor. O miğferin içinde Resulullah Efendimizin mübarek saçlarından parçalar vardı. Ben onu başımdan ayırmam. Ne zaman onu takıp da gazaya gittiysem, ki 80 gazaya gitmiştir iri ufaklı, hepsinde muvaffak oldum diyor. Onun ben himmetini gördüm diyor. Kimse de kalkıp Hazreti Halid bin Velid'e sen putperest misin? Sen müşrik misin diye. Efendim filancının ama tefsiri var. İbn Abbas'ın da tefsiri var. Çok basit. Burada hiç bu gece yolculuğunda hiç kimseyi üzmeden uzlaşarak şöyle bir şey söylüyorum. Yani burada hiç kimse üzülmesin. Biz Hazreti Ömer Efendimizin, Hazreti Halid İbni Velid'e, Hazreti İbn Abbas'a, Hazreti Ali Efendimizin anlattığı şekilde ayetleri anlıyoruz. Başkası başka şekilde anlamak istiyorsa ala verana. Biz onlarla haşrolmayı istiyoruz ve onlara tabi olmak hoşumuza gidiyor. Filanca da der ki yeni bir jenerasyon, yeni başka bir şekilde yapmak istiyoruz. Buyurun, onlar da o tarafı takip edebilirler. Neticede boş kalmasınlar, illa bir şeyle uğraşsınlar. Bir basit, yani böyle laf lafı açıyor, kusura bakmayın. Hani çok rahatsız ediyorlar, müminleri de taciz ediyorlar, muhabbet edenleri de. Resulullah Efendimiz'e muhabbet, el ayak öpme, hani hadisleri bazen ararlar da, şu hadis var mı, hiç elini öptürmüş mü, hiçbir eşyası saklanmış mı falan diye. Şimdi hadisleri belli bir şekilde tasnif ettikleri için, tasnif ederken o tasniflere göre lügattan, indeksten bakıyorlar, konuları oradan bulmaya çalışıyorlar. Hiç ummadığınız bir konu başlığının altında size lazım gelen malumat çıkıveriyor. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oturarak su içmişler ve oturarak su içmeyi tavsiye etmişlerdir. Ve suyu bir yudumda içmeyin. Hiç olmazsa birkaç nefeste için diye beyan buyurmuşlardır meali. Şimdi bu bahsi inceliyorduk da orada ayakta su içtiklerine dair bir hadise anlatırken, bakın çok enteresan. Dedik ya, şimdi ya ben şu Resulullah muhabbeti öğreneyim diye alıp da Resulullah Efendimiz'in muhabbet konulu hadisleri taramak için kitabın son kısmına bakıp da konu başlıklarına bakarsanız bazı şeyler atlanıyor orada. Tamamını okumalarını tavsiye ederim. Mesela biz bu bahsi araştırırken şunu bulduk. İki cihan serveri Efendimiz'in ayakta su içtiği de vardır diyor sahabinin biri. Nasıl oldu diyor. Duvara bir kırba asılmıştı. Deriden mamul. Duvara mıhlanmış, ipinden sarkıtılmış, duvara asılı duruyordu. Peygamber oradan su içmek istedi. Kırbayı yerinden çıkartmadı. Duvardaki kırbayı, mübarek ağızlarını, femisa adetleri diyoruz biz ona. Femisa adetlerini. O çok güzel, latif, mübarek ağızlarını, gül kokulu, gül şeklindeki, gül goncası gibi olan mübarek ağızlarını oraya dayadılar ve duvardayken içtiler diyor. Hadis böyle bitmiyor ama. Arkadan gelen sahabi hançerini çıkartıyor, ağız kısmını kesiyor kırbanı, saklıyor. Resulullah'ın ağzı oraya değdi diye. Kimse de sen müşrik oldun, putperest oldun, bu muhabbet bu kadar olur mu diye kimse men etmiyor. Çünkü onlar sahabi. Resulullah'ı anlaması gerektiği, anlaşılması gerektiği gibi anlamışlar da radıyallahu anh payesini almışlar. Allah Resulü sadece Kur'an'da övülmez. Allah Resulü'nün ashabı da övülür. Sahabi hakkındaki ayetlere, ayetleri hepsini bir yerde bulmak istiyorlarsa, Sahih-i Buhari tercemesi, Kamil Miras'ın yaptığı ama, tercemenin ilk bölümündeki sahabi hakkındaki ayetler bölümünü lütfen okusunlar. Sahabi dedikleri zat, öyle falancının filancının Kur'an-ı Kerim'e bakıp da maalden 2-3 tane cümleyle efendim dini anlatmaya yeltenen insanlar gibi değil. Fevkalade aralarında edep var. Fevkalade aralarında hiyerarşi. Ben Arapça biliyorum, Kur'an'ı anladım, bu ayetten ben bunu anladım diyen bir tane sahabi yok. Anlayamadıkları yere gidip ya Resulullah'a soruyorlar, Resulullah Efendimiz müsait değilse İbn Abbas'a soruyorlar, Hazreti Ali'ye soruyorlar, Hazreti Ayşe'ye soruyorlar, Abdullah İbni Mesud'a soruyorlar. Ben biliyorum, ben de Arapça biliyorum. Kafama göre takılırım. Kur'an'dan ben de anlayacağımı anlıyorum. İşte bu kadar. Diyen bir tane sahabi çıkmamış. Çıkmamış da hepsine birden Allah Resulü, benim sahabim yıldızlar gibidir, hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz sözüne mazhar olmuşlar. Öyle bir edepsiz çıkmamıştır aralarında. Sahabi olanları kastediyorum. Sahabinin de ne demek olduğunu ayrıca kardeşlerimiz, dinleyicilerimiz inşallah talim etsinler. Her görene sahabi denmiyor çünkü. Evet. Başka var mı soru?
Soru çok da.
Vakit yok.
Evet.
Tekrar ederek gecenin bu saatlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gece bir müddet geçtikten sonra teheccüde kalktığı saatleri şöyle bir göz önümüze getirerek programı öyle nihayet verelim müsaadeniz olursa. Yine mealen anlatıyorum. Kelime kelime anlatmıyorum diye bazı arkadaşlar belki kızabilir ama mealen anlatıyorum. Geceliğin bir ara kalktım diyor Hazreti Ayşe validemiz. Hazreti Peygamber Efendimiz'i gördüm. Zaten böyle geniş geniş odalar falan yok. Yani şimdi evinde gördüm falan derken bazen yer darlığından iki cihan serveri Efendimiz namaz kılarken yattığım döşeğin yanına sarığı değiyordu diyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Ayşe. Hazreti Hasanül Basri diyor ki ben gençliğimde annelerimizin kaldığı yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımlarının kaldığı hücrelere girdim. Elimi uzattığım zaman tavana değecek kadardı. Ve sadece kalaslar üzerinde, şeyler üzerinde çok basit, çok sade yapılmış evlerdi diyor. Şimdi biz geniş geniş evlerde ibadet taat yapamaz haldeyiz. O da ayrı, neyse. Geçelim o bahsi. Baktım ki diyor secdede bir müddet bulunduğum yerden seyrettim. Herhalde kalkarlar diye. Fakat ses çıkmıyor ve secde vaziyeti sürüyor. Telaşlandım diyor. Acaba bir hal mi geldi? Bir fenalık, hani deriz ya fenalık geçirmek. Kendini mi kaybetti veya bir rahatsız mı oldu diye. Hiç kımıldamıyor çünkü. Biraz daha bekledim ama dayanamadım diyor. Kalktım. Hiçbir hareket eseri yok. Biraz daha yaklaştım. Yaklaştığım zaman fark ettim ki secde ettiği yer gözyaşından ıslanmış. Secde ettiği yer. Eğildim diyor, acaba rahatsızlık mı var? Yanına kadar eğildim diyor. İyice eğildim. Mübarek veç-i saadetinin hizasına kadar geldim diyor. Sessizce eğildim. Bak burada tabii bir nezaketi de var. Tabii hangisini konuşalım ki? Bir baktım ki diyor Resulullah Efendimiz tesbih gibi ümmeti, ümmeti, ümmeti diye ümmetini sayıklar vaziyette. Resulullah'ın teheccüdü bile ümmetine şefaat hakkını en güzel şekilde almak için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine olan, yani bize olan muhabbetini anlamadıkça, Peygamber Efendimizin anlattığı dinin anlaşılacağı kanaatini taşımıyoruz. Zaten eser ortada. Bu muhabbetsiz olduğunda insanlar dini yaşamak adına kıran mı istersin, kafa kıran mı istersin, bilmem ne yapar, böyle değildi. Eskiden mümin denildiğinde, Müslüman denildiğinde emin kişilerdi. Müşrikler bile malını emanet ederek gidiyordu sağa sola. Müminler yalan söylemez. Müminler güzel ahlaklı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o yaptıkları tesbihatta ve duada geçen ümmetinden olmayı Allah bize nasip eylesin. Ve ümmeti için ne istediyse Cenab-ı Hak biz layık olduğumuz için değil. Fakat o ümmetiyle de sürura, ümmetiyle de sevindirilmeye layık olan bir peygamber olması hasebiyle Cenab-ı Hak onun duaları yüzüsü hürmetine bizi de razı olduğu, ümmeti olarak da razı olduğu kullarından eylesin.
Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sen yücesin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmetin tek sahibi olansın.